أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. Ahkam tefsirinin ikinci dersine geldik. Daha doğrusu ikinci günün konularına geldik. Sabuni'nin tefsirinin altıncı dersi işleyeceğiz. Hakikatleri gizleme, ilmi saklama, bunun Allah katındaki sorumluluğu. Bununla ilgili ayet. Ahkam tefsirine başlarken hatırlarsanız demiştim ki bazı ayetler ahkam ayeti midir? Değil midir? Tartışmalı olabilir. Bazı alimler onu ahkam ayetinden sayabilir, bazıları saymayabilir. Bazıları orada bir hüküm görebilir, bazıları göremeyebilir demiştik. İşte bu ayet de, ele alacağımız ayet Bakara suresinde hakikati ketmetmek, gizlemekle ilgili bu ayet belki birçok insanın ahkam ayeti olarak görmeyeceği, hakikatte bir ahkam ayeti olan ayetlerden. Mesela şer'i ilimleri ketmetme hükmü, yani saklama ile ilgili hüküm bu ayetten çıkar mı çıkmaz mı? Hakikatleri saklamak haram ise, ayet bunu ifade ediyorsa, hidayeti saklamak haramsa, o zaman demek ki ayet ahkam ayeti olmuş olmaktadır. Bir hüküm getiriyor çünkü. Ele alacağımız ayet, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَأَسْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Ayetleri saklayanlar hakkında. İndirdiğimiz kitabı veya hakikatleri, hidayet yolunu onlara apaçık bir şekilde, yani bildirildikten sonra saklayanlar hakkında. Özellikle ehli kitaptan olanlar, Peygamberimizin sıfatları Tevrat ve İncil'de bildirildiği halde, ahir zaman peygamberinin geleceği, o geldiğinde ona iman edilmesi, destek verilmesi gerektiği, onun sıfatları, hepsi bildirildiği halde Kur'an'ın ifadesiyle اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. O kitap verilenler peygamberi kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Peygamberi onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar ama saklarlar yani. Tanırlar, onun peygamber olduğunu anlarlar. Kendi kitaplarında da çünkü o peygamberin vasıfları bildirilmektedir. O yüzden onu gördükleri zaman onun o olduğunu anlarlar. O peygamber olduğunu, ahir zaman peygamberi olduğunu anlarlar ama işlerine gelmediği için bunu saklarlar. Ele alacağımız ayette ketim kelimesi geçiyor. İnnellezine yektumune, ketmedenler, saklayanlar yani. Ketim açıklanması gereken bir hakikati terk etmek veya saklamak. Yani bu ketim fiili onu gizlemekle de olur, onu kaldırıp yerine başka bir şey koymakla da olur. Yani mesela diyelim ki Tevrat'taki bir ayeti saklamak ya da onu kaldırıp yerine başka bir şey koymak. İncil'deki bir ayeti saklamak ya da onu kaldırıp yerine başka bir şey koymak, her ikisi de ketimdir, saklamaktır. Demek ki illa da onu kaldırıp yerine başka bir şey koymak şart değil. Ama ekseriyetle de öyle olur. Çünkü insanlar sorarlar. Şu nedir derler? Şu mesele nasıldır derler? Hakikati söylemek istemeyenler onun yerine başka bir şey söylemek zorunda kalırlar. Çünkü gerçeği söylemek istemiyor. Mecburen onu kaldırıp yerine başka bir şey koyacak. Bir şey söyleyecek yani. Dolayısıyla genellikle hakkı saklayanlar hakkı söylememekle de kalmazlar. Yerine başka bir şey söylerler. Çünkü mecbur kalırlar söylemeye. Soru soruluyor. Mesela La ilahe illallah nedir diye sorulsa, bilse ilahın manasını, Rabbin manasını, onu söylese belki bir takım güçlerle karşı karşıya gelecek, belki sevilmeyen insan olacak, belki bir takım belalara uğrayacak. Onun için bildiği halde de söylemez ama bir cevap vermek zorundadır. Başka bir şey söyler, mesela ilah yaratandır der. Halbuki ilah yaratan demek değil. Yani Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka Allah yok. Allah'tan başka yaratan yok manasında değil. Onu saklar, yerine böyle bir şey söyler mesela. Yani Allah'ın bir tane olduğunu, ondan başka yaratanın olmadığını. Halbuki ilah yaratıcıdan daha ziyade kanun koyucu, ma'bud, itaat edilen makam, çok sevilen, tapınılan, itaat edilen, bunun böyle olduğunu söylememek için itaat edilen makam, o zaman bugünkü sahte ilahlar da ortaya çıkacak. La ilahe illallah'ın gerçek manasını söylerse bugünkü Allah'ın dışında itaat edilen, Allah'a rağmen Allah'a asi olduğu halde itaat edilenler de işin içine girecek. O zaman onlarla karşı karşıya gelecek. O riski göze almamak için bu şekilde farklı şeyler söyler. Mesela yani ilahı açıklamayacak. Mesela bu. Bu da bir hakikati gizlemedir. Zaten sonunda söyleyeceğiz. Bu saklanan ayet neymiş? saklananlar nelermiş? En çok neyi saklarlar insanlar? Tarih boyunca da bugün de en çok ne saklanmıştır? Demek ki ketim kelimesinin manası bir şeyi saklamak ama ya söylememek ya da yerine başka bir şey koymak şeklinde olur. İki türlü de olur. Ve genellikle de ikisi de yapılmaktadır. Ayette geçen el-beyyinat kelimesi burada özellikle Tevrat ve İncil'de Peygamberimizle ilgili olan ayetler kastediliyor. اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ Beyinattan Allah indirdikleri, Allah Azze ve Celle beyinattan indirdiklerimizi saklayanlar diyor. Yani Tevrat ve İncil'de özellikle Peygamberimizle ilgili olan ayetleri saklayanlar, Peygamberimizin geleceğini bilmelerine rağmen, sıfatlarını da bilmelerine rağmen bunu saklayanlar. Demek öncelikle manası beyinattan maksat ayetlerdir ve Tevrat ve İncil'deki Peygamberimizle ilgili ayetler. Ama bunlara niye beyinat denilmiş? Beyin nedir yani? Açıklayan, her şeyi açık. Hani mesela ayan beyan oldu deriz. Beyan kelimesini kullanırız. Her şey açığa çıktı. Ayan beyan oldu. Yani beyan kelimesi işte buradan. Yani beyin bir şeyi ortaya koyan, gerçeğini ortaya koyan. Dolayısıyla Tevrat ve İncil'de meselenin gerçeğini ortaya koyan ayetler kastediliyor. Ve önünde hangi engeller varsa var, onları kaldıran hissi engeller veya akli engeller. Hissi engeller, yani mesela o ayetlerin saklanması, üzerinin örtülmesi, üzerinin karalanması, kitaptan çıkartılması, bir şekilde üzerinin maddi bir şeyle örtülmesi. Akli engeller de insanların onun gerçeğini anlamaması için bir takım başka şeyler iddialarda bulunulması, insanların aklının onu anlamamasını sağlamak. Yani aklın önüne engeller konulması, mesela çok yanlış din anlayışları topluma yaymak, gerçek İslam'ın dışında başka İslamlar, ılımlı İslam gibi ya da terörist İslam gibi bir takım başka İslamları ya da mıymıntı, pasif, uyuşuk İslam anlayışları, mistik İslam anlayışları gibi gerçek olmayan bütün yanlış din anlayışları, bunların hepsi de akli engeller içindir. Akli engel koymak içindir. Yani akla engeller koyuyorlar ve aklın o gerçekleri görmesini engelliyorlar. Hatta bunun içerisine mesela bugün toplumda en çok karşılaştığımız şeyler de dahil. Mesela insanların akıllarının bu konularla meşgul olmaması için başka konularla meşgul olmalarını sağlarlar. Yani kadınların işi gücü süs olsun, erkeklerin işi gücü para olsun, kadın erkek ilişkileri bozulsun, internetler, mesajlaşmalar, şunlar bunlar olsun, telefonlaşmalar olsun, sürekli başka alanlara sevk edip aklın önüne engeller koyup gerçeği düşünmelerini engellemek. Yani bu dünyaya niye geldi? Bunu düşünmesini engellemek. ya da Kur'an ne buyuruyor? Bunu düşünmesini engellemek. Bir takım böyle engeller. Kimini sporla, kimini müzikle, kimini süslenmekle, kimini para ile, kimini makamla, kimini şöhretle, bir takım şeylerle düşünmesini engellemek. Akli engeller önüne koymak. Bunlar işte bu engelleri kaldırmaya beyinat, yani bu beyinattan olan Allah'ın ayetleri, bunlar bu hissi ve akli engelleri ortadan kaldırmaktadır. Demek ki Allah'ın ayetlerinin bir vazifesi bu. Tağuti sistemlerin önümüze koydukları engelleri, aklımızın önüne koydukları engelleri ortadan kaldırmak. Ve böylece işin açığa çıkması, beyin olmasını sağlamak. Yani ayetlere beyinat denmesi çok önemli bir kelime yani. Neden beyinat deniyor? Çünkü açıklıyor, çünkü engelleri ortadan kaldırıyor, darmadağın ediyor. Yani demek ki engeller koyuyorlar, Allah'ın kitabı da bu engelleri kaldırıyor. Allah'ın ayetleri bu engelleri kaldırıp meselenin açığa çıkmasını sağlıyor. O yüzden adı beyinat olmuş. Dolayısıyla eğer bugün ayetleri anlatırken toplumun uyanmasını sağlayacak şekilde anlatmayanlar beyinatı anlatmış olmuyorlar. Toplumu uyandırmayacak şekilde, toplumu uyutacak şekilde anlatıyorlarsa, hakikatlerin üstünü açmıyorlarsa, hakikatleri kapatmışlar, o hakikatleri açığa çıkartmıyorlarsa, böylesi dini konuşmalar, görevini yapan konuşmalar değildir ve açığa çıkaran konuşmalar değildir. Halbuki Kur'an'ın bir sıfatıdır beyin olması, beyinat olması. Allah'ın ayetleri açığa çıkarır. O halde bu ayetleri anlatanlar da hakikatleri açığa çıkaracak şekilde anlatmalılar. İnsanları uyutacak şekilde değil. Bunlar bu halleriyle eğer gerçekleri ortaya çıkarmıyorlarsa ketmedenler sınıfındandırlar. Saklayanlar sınıfından. Uyutanlar. Ve böyle olanlara Allah lanet eder ve lanet edenler de lanet eder. Ulaike yel'anuhumullah. Böyle saklayanlara Allah lanet eder. Ve yel'anuhumul la'inun. Ve lanet edenler de lanet eder. Bu lanet edenler kimlerdir? Bir görüşe göre İbn Abbas'tan bir rivayette insan ve cin dışındaki bütün varlıklar, meleike mesela, canlı ve cansız tüm varlıklar lanet eder. İnsan ve cin dışındaki. Fakat daha aşağıdaki ayette Allah Azze ve Celle onlara meleklerin, insanların lanet ettiğini söylüyor. İnne lezine keferu ve mâtu ve hum küffar. Kafir olarak, kafir olanlar ve kafir olarak ölenler, bu hakikati saklamış olanlar, kafir olanlar ve kafir olarak da ölmüş olanlar. Ulaike, onlar, aleyhim la'natullah vel melaike ve nas ecma'in. Onları Allah lanet eder, melekler lanet eder ve tüm insanlar lanet eder. Buyuruyor. Demek ki lanet edenlerin içerisinde insanlar da var. Yani sadece canlı, cansız varlıklar, yani insan ve cin dışındaki diğer varlıklar şeklindeki görüş, ondan sonraki ayete çok uygun düşmüyor. Yani ondan sonraki ayet bu ayeti açıklıyor ve o ayete, yani 161. ayete bakılırsa görülecek ki burada tefsirimizde iki ayeti almış. 159 ve 160'ı almış. 161. ayete bakılırsa görülür ki yani Allah Azze ve Celle orada onları Allah, melekler ve insanların hepsi lanet eder buyuruyor. Demek ki insanlar da lanet ediyor. Yani lanet etme yetkisi verilenler, özellikle de hakikati anlatanlar, anlatanlar lanet etme yetkisine de sahip olurlar. Hakikati anlatmayanların öyle bir yetkisi de olamaz. Ve kitap ehli özellikle peygamberimizle ilgili ayetleri neden sakladı? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların ataları olan İshak'ın soyundan değil, İsmail'in soyundan geliyordu. Bir sebep bu. Öncelikle bunu öne sürerler. Malum İbrahim aleyhisselamın iki tane oğlu vardı. İsmail ve İshak. İsmail büyük olandır. İshak daha sonra doğdu. Anneleri farklı. Babaları aynı ama anneleri farklı. Ve bütün peygamberler İshak'ın soyundan geldi. Yani İshak'tan sonra gelen peygamberler İshak aleyhisselamın soyundan gönderildi. Musa, İsa hepsi İshak'ın soyundan. Davud. En son peygamber, peygamberimiz İsmail'in soyundan gönderildi. Bir sebep de budur. Yani inkar etmelerinin bir sebebi de bu. Onlar son peygamberin de İshak'ın soyundan geleceğini, yani İsrail oğullarından olacağını düşünüyorlardı. Halbuki ümmet olma şerefini kaybetmişlerdi, vazifelerini yerine getirmemişlerdi ve vazifelerini yerine getirmeyenlerden de vazifeyi geri almak, o şerefi onlardan geri almak Allah'ın bir sünnetidir. Ve onlara da bu sünnete göre muamele edildi. İsrail oğullarından bu şeref alındı. Onlar hala o şerefin kendilerinde kalmasını istiyordu. Son peygamberin yine kendilerinin soyundan gelmesini istiyorlardı. Hakikate bakarsanız bu bir bahanedir. İsrail oğulları kendilerinin soyundan gelmiş olan İsrail oğulları peygamberlerini de kabul etmediler. Çoğunu öldürdüler. Musa aleyhisselamı tabiri caizse verem ettiler. Her gün itiraz, her gün itiraz, her gün itiraz. Kur'an-ı Kerim onların ahlakını anlatırken iki kelimeyle özetliyor. Semi'na ve asayna diyorlardı. İşittik ama isyan ediyoruz. Sürekli ahlakları bu. İtiraz, itiraz, itiraz, itiraz. Bu çok itiraz ahlakı olanlar, dikkat etsin kendine, Yahudi ahlakıyla ahlaklanmış, haberi yok. Çok itirazcılık Yahudi ahlakıdır. Gereksiz sorular sormak, lafı uzatmak, teslimiyet göstermemek Yahudi ahlakıdır. Bu bir marifet değil. Kafası çalıştığı için çok itiraz ediyor falan değil. Kalbi de arıza olduğu için çok itiraz eder insanlar. Kabul edilmesi gereken şeye de itiraz eder. Yani peygamberimizi kabul etmemelerini İsmail'in soyundan gelmesine bağlıyorlar ama yalan söylüyorlar. Sanki ondan dolayı kabul etmiyorlarmış gibi. Kendi soylarından gelecekmiş gibi. Bir kere ellerinde böyle bir delil yok. Hangi delille böyle konuşuyorlar? Mesela Tevrat'ta son peygamberin İshak'ın soyundan geleceğini mi söylüyor? Tam tersine diyor ki, sizin elinizden alacağım, başka bir millete vereceğim. Tevrat'ta ve İncil'de son peygamberin onların soyundan gelmeyeceğini, onlardan alınıp küçük görülen bir milletten o son peygamberin gönderileceğini, küçük gördüğünüz o milletten göndereceğim diyor. Küçük tohum büyük ağaç olur diyor. Siz onu şimdi küçük görüyorsunuz, Arapları yani, müşrik oldukları için. Ama onların soyundan göndereceğim. Sizin küçük gördüğünüz milletten çıkaracağım o en büyük peygamberi. Dünyanın önderi geliyor diyor mesela Yuhanna İncil'inde. Dünyanın önderi geliyor. Mesela Tevrat'ta, Tekvin kitabında son peygamberin Paran dağından, o zaman adı Paran'dı, Hicaz dağı yani. O zaman Hicaz'a Paran derlermiş. Son peygamberin Paran dağından parlayacağını ve Musa gibi kitap verilen, şeriat verilen büyük bir peygamberin gönderileceğini ifade eden Tevrat'ta ve İncil'de birçok deliller var. Hatta çok ilginç, İşaya kitabında, Kitab-ı Mukaddes'in İşaya kitabında o son peygambere meleğin geleceğini, lütfen oku diyeceğini, o da ben okuma bilmem diyeceğini aynen şu anda görebilirsiniz. Şu anda ellerindeki Kitab-ı Mukaddes'te, İşaya kitabında aynen bu var ve Müslümanlar bunun farkında bile değillerdi. Bunu Müslümanlar oraya sokuşturacak hali yok herhalde kendi kitapları. Bu olay kimin başına geldi? Melek geldi, oku dedi, o da okuma bilmem dedi. Bu olay kimin başına geldi? 3000 yıldır bu olay kimin başına geldi? Hazreti Musa'dan sonra böyle bir olayla kim karşılaştı? Peygamberimizden başka var mı böyle bir olay başından geçen? Bunu şu anda okuyorlar. Ama yine saklamaya devam ediyorlar. Peygamberimizin vasıflarını biliyorlar. Ama saklamaya devam ediyorlar. Bu ayet bir bunlar hakkında, yani peygamberimizin vasıflarını bildiği halde saklayanlar, ama sadece bunlar hakkında değil. Bunların bu halleri sebebiyle ayet inmiş olabilir. Ama ayetin bir olay üzerine inmiş olması yalnız o olayı kastettiği manasına gelmez. Ayetin sebebi nuzul, yani iniş sebebi, hususi bir sebep olabilir. Özel bir sebep olabilir, bir olay üzerine inmiş olabilir ama manası umumidir. Bu usul alimlerinin de belirttiği bir kaidedir. Yani ayetin iniş sebebinin hususi olması, bir olay üzerine inmesi bir tek onunla ilgili olduğunu göstermez. Mana umumidir. Dolayısıyla ama peygamberimizin sıfatlarını saklıyorlar. Ama bugün başka bir gerçeği, Allah'ın ilah olduğunu, Rab olduğunu saklasınlar, fark etmez. Bir gerçeği saklayanlar, Kur'an'ı bir gerçeği, vahyi saklayanlar bu kapsamdadırlar. İster peygamberi saklasın, ister Allah'ın ilah olduğunu saklasın, ister kitaptan başka bir şeyi saklasın, aynı kapsama girerler. Dolayısıyla ayetleri anlatmayanlar, hep böyle belirli konuları ele alanlar, namaz, ahlak, Allah'ın varlığı gibi kolay meseleleri, herkesin kabul edeceği, kimsenin tepki göstermeyeceği kolay meseleleri anlatıp da insanların tepki gösterebileceği meseleleri anlatmayanlar, en önemli tevhid gibi, dinin temeli o, böylesi temel meseleleri anlatmayanlar, Allah'tan korkmayıp insanlardan korkanlar, bunlar da hakikatleri saklayanlar sınıfındandırlar. Evet, bunlar yani ehli kitap peygamberimizi saklıyorlardı, tanıyorlardı ama saklıyorlardı. Şöyle bir olay var. Peygamberimizle görüşmeye gelmişlerdi bir kafile, Hristiyan kafilesi, başlarında da alimleri var. Ve Efendimizle görüştüler, Allah Resulü onlara bir takım şeyler sordu. Dedi ki, siz İsa ilahdır diyorsunuz, Allah'ın oğlu diyorsunuz, Tanrı'dır diyorsunuz. Peki dedi, Tanrı'nın bir, Tanrı bir kadından doğar mı? Tanrı rızıklandırır, İsa ise rızıklanıyordu. Tanrı rezzak olur. Halbuki İsa merzuk idi, rızıklanıyordu. Tanrı'nın bir başlangıcı olmaz. İsa'nın bir başlangıcı var. Öyle değil mi dedi. Evet dediler. Tanrı ölmez. Haydır la yemuttur. Hep hayattadır, hiç ölmez. İsa ise öyle değildir, ölür. Öyle değil mi dedi. Evet dediler. Buna benzer birkaç soru sordu peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim de bunu anlatır. İsa'ya Tanrı diyenlere ve kâne yekulâne ta'am. İsa da anası Meryem de yemek yerlerdi. Buyuruyor. Yani Tanrı yemek yer mi? Yemeği insan neden yer? Acizliğinden dolayı yer. Tanrı aciz olur mu? Yemek yiyen affedersiniz tuvalete gider. Tanrı bunu yapar mı? Kur'an-ı Kerim onların aklına hitap ediyor. Peki dediler, tamam, böyle peygamberimiz birkaç soru sordu. Evet demek zorunda kaldılar. Tanrı yemez, yedirir. İsa yiyordu. Tanrı uyumaz, İsa uyuyordu. Tanrı'nın anası olmaz, İsa'nın anası vardı. Tanrı'nın başlangıcı olmaz, İsa'nın başlangıcı var. Tamam dediler. Ama biz de bir şey soracağız dediler. Sorun dedi. Senin kitabında da İsa hakkında Allah'ın kelimesi diyor mu, demiyor mu? Evet dedi peygamberimiz. Ne olmuş yani, Allah'ın kelimesi deyince ne oluyor yani? İşte bu bize yeter dediler, gittiler. Alakası yok. Herkes Allah'ın kelimesi. Ben de Allah'ın kelimesiyim, siz de Allah'ın kelimesisiniz. Allah'ın ol demesi yani, kelime o yani. Allah'ın ol demesiyle, ol kelimesiyle oldu. Peki hepimiz Allah'ın kelimesiysek neden Hazreti İsa için özellikle bu kelime kullanılıyor? Allah'ın kelimesi. Aslında Allah'ın kelimesi de değil, Allah'tan kelime. Allah'ın kelimesi de demiyor. İskalet-i melaiketu ya Meryem, inna Allah yubeşhiruki bi kelimetin min husmuhul Mesih, İsa ibn Meryem. Melekler Meryem'i müjdelemişlerdi. Ey Meryem, Allah seni müjdeler. Kendinden bir kelime ile. İsa, Meryem oğlu İsa. Kur'an hep Meryem oğlu İsa der. Yani insandır, kadından doğmuştur. Unutmayın. Tanrılaştırmayın, sapmayın. Ölüleri diriltti diye, körlerin gözünü açtı diye, ilah değil yani. Her peygamber mucize gösterdi. İlah mıydılar? Hatta Barnabas İncil'inde şu olay anlatılır. Barnabas İncil'ini kabul etmezler. Çünkü Barnabas İncil'inde tevhidi savunuyor. İsa'nın Tanrı olmadığını, kul olduğunu anlatıyor diye onu kabul etmezler. Ve bunun Müslümanlar tarafından uydurulduğunu iddia ederler. Halbuki daha peygamberimizden 2 asır evvel bu İncil'i reddetmişler. Daha o zaman varmış ve o zaman Papa 1. Gelasius zamanında yanlış kitaplar listesi hazırlanmış ve Barnabas İncil'i de o listede geçiyor. Müslümanlar tarafından yazılmış olamaz yani. Daha peygamberimiz de yokken bu vardı ve o zaman da bunu reddetmişlerdi çünkü tevhidi savunuyordu Barnabas İncil'i. Ve peygamberimizin geleceğini haber veriyor, adına Muhammed olduğunu söylüyor. Onun için kabul etmediler. Bunun Müslümanlar tarafına yazılması mümkün değil. Daha peygamberimizden evvel de bu biliniyordu ve yasaklanmıştı. Bu İncil'i okumak yasaktı. Okuyanlar da öldürülüyordu. İşte o İncil'de İsa hakkında 3 kısmı ayrıldıklarını anlatıyor. Daha İsa hayattayken. Bir kısmı Tanrı diyor. Bir kısmı Tanrı'nın oğlu diyor. Bir kısmı peygamber diyor. Gidip kendisine soralım diyorlar. Savaş yapmak üzereymişler. Bu 3 grup savaşmak üzereyken demişler hayattadır, gidelim kendisine soralım. Savaşmayalım. Gidip soruyorlar. İsa aleyhisselam diyor ki ben ölüleri dirilttiysem, şöyle şöyle şöyle mucizeler gösterdiysem söyler misiniz diyor. Ateş de İbrahim'i yakmamıştı. İbrahim Tanrı mıydı? Musa da denizi yardı geçti. Musa Tanrı mıydı? Böyle misaller veriyor. Yani neden beni tanrılaştırıyorsunuz? Ben de bir mucize gösterdim. Rabbimin bana verdiği kudretle. Onun kudreti benim değil. Ne var bunda yani? Niye Tanrı olayım yani? Ben de bir kadından doğdum. Yemek yiyorum, uyuyorum, ağlıyorum, gülüyorum. İnsanım, etten kemiktenim. Bunlar peygamberimizi kabul etmemeleri sanki sadece onun yani İshak'ın soyundan gelmemesindenmiş gibi. Böyle iddia ediyorlar. Hakikat öyle değil. Aslında İshak'ın soyundan gelen peygamberleri de çoğunu öldürdüler. Kur'an-ı Kerim onların peygamber düşmanı olduğunu, çok peygamber öldürdüklerini anlatıyor. Ayette buyuruyor ki يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Çok peygamber öldürdüler. Hepsi İshak'ın soyundan. Devamlı itiraz ediyorlardı. Demek ki mesele aslında peygamberimizin İsmail'in soyundan gelmesi değil. Aslında onların dediklerinin yanlış olduğunu ortaya koyacağını bildikleri için saltanatları yıkılacak. Onu bildikleri için. Ve asıl mesele bu. Demin anlatmış olduğum olayda peygamberimize söyledikleri lafa bakın. Hristiyanlar da öyle yani tek Yahudiler değil. Yahudiler zaten malum. Onların devamı olan Hristiyanlar. Hristiyanlar da sonuçta İsrailoğulları. Yine aynı kavim yani. İsa'ya iman edenlere Hristiyan dendi sonradan. Yine İsrailoğulları bunlar da. İdi o zaman. Yani ilk Hristiyanlar yine İsrailoğulları. Ve Allah'ın kelimesine takıldılar. Kur'an'da da böyle demiyorum. Evet diyor, ne olmuş dedi peygamberimiz. Ne olmuş ya? Allah'ın kelimesi evet. Çünkü niye Kur'an-ı Kerim özellikle onun hakkında Allah'ın kelimesini kullanıyor? Neden? Allah'tan bir kelime. Allah'ın kelimesi de demiyor. Allah'tan bir kelime. Neden böyle kullanıyor? Çünkü babasız doğduğu için bazıları iftira attılar Hazreti Meryem'e. Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem'in temiz olduğunu, onun, İsa'nın Meryem'in karnına Allah tarafından düşürüldüğünü, Allah'tan bir ilka olduğunu, Meryem'in namuslu olduğunu, İsa'nın da veled-i zina olmadığını, Allah'tan bir kelime olduğunu, Allah'ın ol demesiyle olduğunu, başka türlü anlamayın yani. O manada Allah'tan bir kelime buyuruldu. Yoksa Allah'tan kelime demek, ilah demek değil. İlah, Allah'tan başka ilahın olmadığına dair Kur'an ayetlerle dolu. Onlara bakmıyorsun. Allah'tan kelime cümlesine mi bakıyorsun sadece? Kur'an'da onun ilah olmadığı, Allah'tan başka ilahın da olmadığına dair bu kadar ayet varken ona bakmıyorsun. Allah'tan kelime cümlesine takılıyorsun. Hakikati görmek istemiyorsun. Herkes, yani İsrailoğulları, Yahudiler onun veled-i zina olduğunu söylüyorlardı. Meryem zina etti diyorlardı. Allah Azze ve Celle onu temize çıkartıyor. Yoksa hepimiz Allah'tan bir kelimeyiz. Ama onun hakkında özel olarak bu ifadenin kullanılması, onun özel bir durumu var. Babasız dünyaya gelmiş. O. Ve babasız dünyaya gelmesi de onun Tanrı olduğunu göstermez. Hazreti Adem'in de babası yoktu, hem de anası da yoktu. O zaman Hazreti Adem de Tanrı, Havva da Tanrı. Şimdi bu gibi gerçekleri saklamak, yani onun bir insan olduğu gerçeğini söylemeyip Tanrı gibi görmek, bu şekilde o da hem Tanrı görüyorlar hem de çarmıha gerilmiş. Onlar için Allah oğlunu göndermiş dünyaya, onların günahın affedilmesi için ve oğlu İsa da güya çarmıha gerilmiş ve acılar çekmiş ve dolayısıyla da İsa'ya inananların hepsinin günahı affolmuş. Dolayısıyla artık istedikleri gibi günah işleyebilirler yani. Zaten nasılsa İsa gelmiş ve de çarmıha gerilmiş, onlar için acılar çekmiş. O halde artık istedikleri gibi günah işleyebilirler. Artık Amerika olup Irak'ı işgal edebilirler. 1,5 milyon insanı öldürebilirler. Filistin'de şunu yapabilirler. Afganistan'da bunu yapabilirler. Artık yani zaten İsa gelmiş, onların günahları yerine acılar çekmiş. Zaten bunlar cennetlik olmuşlar. İsa'yı neden tanrılaştırıyorlar? Ve neden çarmıha gerildiğini iddia ediyorlar? Hem Tanrı diyorlar, hem çarmıha gerildi diyorlar. Acılar içinde kıvrana kıvrana öldü diyorlar. Tanrı çarmıha gerilir mi? Kulları Tanrı'ya ceza mı verecek? Böyle bir şey mümkün mü? Çelişkiler içerisindeler. Peygamberimizi kabul etmemek için ve bedava cennete girebilmek için böyle uydurdular. O yüzden Kur'an-ı Kerim onlara dalin diyor. Saptılar, sapanlar. Hakikatleri gizleyenler, mağdubi aleyhim. Peygamber öldürdükleri için gazaba uğradılar. Ve ba'u bi gadabi minallah. Allah'tan gazaba uğradılar. Peygamber öldürüyorlardı. Peygamberler onlara hakikatleri söylediği zaman işlerine gelmediğinde öldürdüler. Demek ki bunların aslında peygamberimizi kabul etmemesinin gerçek sebebi kendi saltanatlarının yıkılacağını düşünmeleri. Yoksa peygamberimiz İsmail'in soyundan geldiği için de değil. Peygamberimiz İsmail'in soyundan gelseydi ve de onlara müjdeler verseydi, onların işine gelecek şekilde bir din getirseydi, uydurma bir din getirseydi mesela, haşa, kabul ederlerdi. Onların derdi aslında peygamberimizin soyu da değil, aslında peygamberin getirdiği dava onların işine gelmiyor. Yoksa kendilerinin soyundan gelen peygamberler de kabul etmediler, öldürdüler. Evet. Demin ifade ettiğim gibi bu gibi ayetler sadece ehli kitap hakkında anlaşılması doğru olmaz. Çünkü ayet geneldir. İnnellezine, ellezine diyor. Yani hepsini içine alıyor. Böyle olanlar. Böyle olan herkes. Ne yapmışlar? Yani Allah'ın ayetlerini saklamış olan herkes. İster ehli kitap peygamberimizle ilgili ayetleri saklasın. İster rejimle ilgili Tevrat'taki ayeti sakladıkları gibi bazı ayetler, hükümleri saklasınlar. İster Müslümanlardan böyle yapanlar, fark etmez. Mesela peygamberimize getirilmişti iki Yahudi zina ettiğine dair bir ceza verecekler. Kendi aralarında anlaşamadılar. Peygamberimize getirdiler meseleyi. Çünkü peygamberimiz oranın hakimiydi. Medine'de Müslümanların sözü geçerdi. Müslümanların hakimiyeti vardı. Peygamberimize getirdiler. Allah Resulü buyurdu ki zina edenlerin hükmü sizin kitabınızda nedir? Kitabı açtılar sanki bilmiyorlarmış gibi. Peygamberimiz de biliyor da onlara söyletmek istiyor. Açtılar, zina ile ilgili ayete geldiler. Ellerini kapattılar üzerine. Kaldırın elinizi dedi. Saklıyorlar ketim. Ama hissi olarak böyle elle, kağıtla bir şeyle ya da işte kitaptan kaldırarak onu oradan çıkartarak bu şekilde bir yöntem ile saklamak. Ama akli bir yöntem ile akla bir engel koyarak, yani başka şeylerle meşgul ederek, sporla, müzikle, şunla bunla, dünya perest yapmakla, her ne şekilde olursa olsun saklamak. Ellerini koydular, sakladılar. Kaldırın dedi elinizi. Kaldırdılar. Altından rejim ayeti çıktı. Zina edenlerin hükmü Tevrat'ta da rejimdi. Ve rejim edildi. Yani kendi kitaplarını böyle saklıyorlardı. Bugün de böyle. Bugün de hadisleri inkar edenler, bugünkü insanların kabullenemeyeceklerini düşündükleri meseleleri inkar edenler. Mesela bugün insanına bazı şeyler zor gelebilir. Biz bunları eğer temel mesele ise anlatmak zorundayız. Tevhid temel bir meseledir. Yani aslında belki alışılmışın dışında bir şey söylemiş gibi oluyorsunuz. Allah'ın dediği olmalı dediğiniz zaman belki herkesin duymadığı bir şey söylüyorsunuz. Ama doğrusu da budur. Tevhid de budur. Bunu söylemek zorundasınız. Dinin temeli budur. Bazı şeyleri, dinin temellerini özellikle söylemek zorundasınız. Durduk yere mesela rejimle ilgili hadisleri anlatmayız. Yani zaten bugün öyle bir ortam yok. Rejim edecek bir durum da yok. Dolayısıyla durduk yere bu konuya da girilmez. Ama sorulduğu zaman İslam'da rejim var mıdır? Saklayamayız. Saklayanlar sınıfına girmiş oluruz. Vardır, evet. Peygamberimiz rejim etti mi? Evet, rejim etti. Muhsan olduktan sonra, yani sahih bir nikahla evlenmiş ve cima da gerçekleşmiş, ondan sonra zina edenler. Muhsan bu. Sahih bir nikahla evlendikten sonra cima da gerçekleşmiş ise bu kişi muhsan sayılır. Ondan sonra zina eden recm edilir. Hüküm budur. Var yani bu. Ve bununla ilgili bütün mezhepler ittifak halindedir. 4 mezhebi de 14 mezhebi de ittifak etmiştir. Efendim bugünkü insanlara işte zor gelir filan, bunlar tepki gösterir. Bugünkü insanlar mı İslam'a uyacak, İslam mı bugünkü insanlara uyacak? İslam uyulmak için gelmiştir, uymak için gelmemiştir ki. Saklamak sınıfından olur bu. Yani bu konuya durduk yere girmenin gereği yok ama sorulduğu zaman da girilmesi gerekir. Buna benzer meseleler. Hüküm budur. Bunu değiştirecek halimiz yok. Ve Allah Azze ve Celle bu günahtan demek nefret ediyor. Ağır bir ceza getirmiş. Çünkü Allah namuslu bir toplum istiyor. Şimdi hakikati gizleme konusu hangi konuları içine alır? Bütün hakikatleri içine alır aslında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste kendisine bir soru sorulduğu zaman hakikati gizleyenler buyuruyor. Onun ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Yani sen dünyadayken hakikatleri saklıyordun, konuşmuyordun, şimdi de konuşma, ağzına ateşten bir gem vurulur. Dolayısıyla hakikatleri saklayanlar Allah'tan korksunlar. Kıyamet günü böyle bir cezayla karşılaşabilirler. Kolay meseleleri anlatıp da insanlara zor gelecek olan meseleleri anlatmayanlar, akılları sıra bir siyaset izlediklerini zannedenler, insanlara teslimiyeti öğretmeyenler, Allah'tan daha iyi bilecek değiliz, Allah öyle hükmetmiştir, demek ki öyle gerekiyor. Bu teslimiyeti öğretmeyenler hakikatleri saklamak zorunda kalırlar. Topluma teslimiyeti öğreteceklerine teslimiyeti öğretmiyorlar. Ondan sonra da hakikatleri saklamak zorunda kalıyorlar. Teslimiyeti öğretin, ondan sonra rahat rahat insanlara gerçekleri haykırın. Ve hakikatleri saklamak nasıl olur? Mesela ya anlatmamakla olur ya üstünü örtmekle olur ya başka meseleleri anlatarak zaman geçirmekle olur. İnsanları başka meselelerle meşgul etmekle olur. Allah'ın peygamberleri hangi meseleleri önce, hangi meseleleri sonra anlattıysa aynı metot izlenilmeli. Sonraki meseleyi öne almak da tali bir meseleyi en önemli meseleymiş gibi en önce anlatmak, bu da hakikati saklamanın yöntemlerindendir. Bu da bir taktik. Hakikati saklamanın yöntemi. Yani bugün mesela camilerde ne anlatılıyor? Ahlak, namaz, oruç, ana hakkı, baba hakkı, vatan millet, orman haftası falan filan. Yani mesela hiç duydunuz mu? İslam toplumunda, Müslümanların memleketinde içki fabrikası olamaz diyen hocalar, müftüler, vaizler. İslam toplumunda zina evleri olamaz, kumarhane olamaz, plajlar olamaz, gazinolar olamaz. İslam toplumunda faizli bankalar olamaz. Şu şu şu haramlar olamaz. İslam toplumunda Allah'ın dediği olur, insanların dediği değil. Bunları anlatmazlar. Meselenin temeli budur. Bütün insanlara evvela bu temel bilgiyi vermek lazım. Dünya Allah'ın mı? O halde onun dediği olmalı. Her şeyi yaratan o mu? O halde onun dediği olmalı. En iyi bilen o mu? O halde onun dediği olmalı. Her meselede. Bunları anlatmazlar. Çünkü bunları anlatırlarsa bazı güçlerle karşı karşıya gelirler. Anlatmadığında da Allah'la karşı karşıya geliyorsun. Kendini düşünüyorsun. Rabbinin sana emanet ettiği dini düşünmüyorsun. Din kayboluyor o şekilde. Dinin temeli la ilahe illallah. Onu anlatmıyorsun. Din kayboluyor. Sen emniyette olmak istiyorsun. Başın belaya girsin istemiyorsun. dinin başı belaya giriyor. Senin başın belaya girmeyecek diye dinin başı belaya giriyor. Din unutuluyor. Unutulmakla karşı karşıya kalıyor. Mesela yanınıza birisi gelse, böyle durumlar oluyor. Mesela diyelim ki bir hocanın yanına kalkıp birisi gidiyor. Şimdi o hoca ona tevhidi, davayı anlatacağına, onunla mesela havadan sudan konuşuyor. O beni sevsin, işte aleyhimizde konuşmasın gibi düşünüyor. İdare ediyor yani ortamı. Yani onunla güzel güzel konuşuyor. Maksat o kişi onun yanından ayrıldığı zaman gittiği yerlerde onu övsün. Şöyleydi, böyleydi. Yani kendini sevdirmeye çalışıyor, Allah'ı sevdirmiyor. Kendini düşünüyor, Allah'ı ve Allah'ın davasını düşünmüyor. O insanı da düşünmüyor aslında. O insanın ihtiyacı, kelime-i tevhidi öncelikle anlamak, Allah'ı bilmeyen bir insan. Ya da bilmeyen derken Allah'ın varlığını kastetmiyorum. Allah'ın yetkisini, yetkili bir Allah'a inanmamış bir insan, ona Allah'ın yetkili bir Allah olduğunu, la ilahe illallah'ı anlatmıyor. Aman beni sevsin, gitsin benim hakkımda güzel konuşsun, bunu düşünüyor. Eğer ona tevhidi anlatırsa, belki o gidip de aleyhinde konuşur. İşte böyle dedi, şöyle dedi filan. Halbuki peygamberimizin aleyhinde konuşuyorlardı, yine anlatmaya devam ediyordu. Peygamberimiz hakkın hatırını düşünüyordu. Halkın hatırını değil. Allah'ın hatırını düşünüyordu. O zaman demiş oluyorsun ki yani beni sev, Allah'ı sevmesen de olur. Kendini sevdirmeye çalışıyorsun sen. Bu da hakikati gizlemektir. O gelen insanın tevhide ihtiyacı var. Onu anlatmıyor. Kendini iyi göstermeye çalışıyor. Başka konularda konuşuyorlar. Havadan sudan konuşuyor. Halbuki peygamberimizin yanına gelenlere peygamberimiz ilk olarak neyi anlatıyordu? Her zaman bütün peygamberlerin yöntemi budur. Evvela tevhidi anlatırlar. Çünkü bir insan tevhidi bilirse, iman ederse cennete gider eninde sonunda. Ama bunu inkar ederse ebediyen cehennemlik olur. Onun için en acil ve en önemli mesele tevhiddir. Bunu anlatmayanlar, hakikati ketmedenler sınıfındandırlar. Zaten ayetin de sonunda, o sayfanın sonuna bakın. En sonda işaret buyuruyor. Saklanan ayet neymiş? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ Devam ediyor. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا Bunlar Allah lanet eder dedikten sonra böyle saklayanlara, ancak tövbe edenler, اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَاَسْلَحُوا ve ıslah edenler, tekrardan görevini yapmaya başlayanlar, düzeltenler, hatasını düzeltenler, yani hakikatleri anlatmaya başlayanlar ve beyanu ve açıklayanlar, illezine tabu, tövbe ettiler. Tövbe etmiş olanlar hariç, yani bunlar Allah lanet etmeyecek. Belki bir müddet hakikati saklamış ama sonra hatasını anlamış. İnsanlardan korkmuş, Allah'tan korkmamış. Sonra hatasını anlamış, tövbe etmiş. Böyle olanlar hariç, bunlara lanet yok. İllezine tabu ve aslahu ve beyanu. Tövbe etti, ıslah etti ve açıkladılar. Gerçekleri açıklamaya başladılar. Fe ulaike etubu aleyhim, ben onların tövbesini kabul ederim. Ve ene tevvabur rahim, ve ben tevvabur rahim olanım. Ama tövbe etmeyenlere gelince innellezine keferu ve matu ve hum kuffar. O kafirler ki onlar kafir olarak da öldüler. Kafir yaşadı, kafir de öldüler. Artık onların kurtuluşu mümkün değil. Ulaike aleyhim la'natullah vel melaike vel nas ecmain. Onlara Allah'ın laneti var, meleklerin laneti var, insanların hepsinin laneti var. Onlar halidine fiha, cehennemde ebediyen kalacaklar ve onlardan azap hafifletilmeyecek. La yukhaffafu anhumul azab ve la hum yunzarun, ve onlara da bakılmayacak. Yani onlar azapta kalacaklar ebediyen, halidine fiha, ve onlara bakılmayacak ve onlardan azap hafifletilmeyecek. Hep aynı derecede azap ebediyen devam edecek. Çünkü Allah hakikati gizleyenlerden nefret etmektedir. Çok ağır bir ceza verecek. Zina eden ebediyen kalmıyor cehennemde. İçki içen ebediyen kalmıyor cehennemde. Bunları yani helal görmüyorsa, adam öldürmeyi helal görmüyor, bir adam öldürdüyse, bunlar ebediyen kalmıyor cehennemde. Günah işleyenler ebediyen kalmıyor cehennemde. Ama hakikati gizleyenler, peygamberi gizleyenler, Allah'ın bazı ayetlerini gizleyenler, menfaatleri, kendi menfaatine uygun görmediği için, bunlara Allah, melekler ve tüm insanlar lanet ediyor ve bunlar ebediyen kalıyorlar. Peki bu sakladıkları nedir? Bunlar evvela neyi saklarlar? Bu ketmedenler neyi ketmederler? Ve ilahukum ilahun vahid. İşaret ayetin, yani sayfanın sonunda bu ayet. Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huvarrahmanurrahim. İlahınız tek bir ilahtır. Demek ki öncelikle bu tür insanların sakladıkları Allah'ın tek ilah oluşu. Çünkü kralların işine gelmez. Siz Allah'ın tek ilah olduğunu, ondan başka itaat edilecek bir makamın olmadığını, ondan başka bir ilahın ve Rabbin olmadığını söylediğiniz zaman o güçlülerin, zenginlerin, makam sahiplerinin işine gelmez. Çünkü onlar istedikleri gibi memleketin kaymağını yemektedirler. İstedikleri gibi saltanat sürmektedirler. Ve Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği değil, onların dediği olmaktadır. O yüzden onlar hakikatlerin konuşulmasını istemezler ve böylelerini tehdit ederler. Bunlar da bu tehditlerden korkarlar, hakikatleri gizlerler. En çok hangi hakikatin gizlenmesini isterler o hakim olan güçler? En çok neyin gizlenmesini isterler? Namazın mı, orucun mu, ahlaki meselelerin mi? Hayır, hiçbiri değil. Namaz kılıyorsan kıl. Onların en çok rahatsız olduğu konu La ilahe illallah'tır. Çünkü La ilahe illallah dünyada Allah'ın dediği olacak diyor. Bu onların işine gelmiyor. Çünkü onların dediği oluyor şu anda. Yani ayet en çok saklanan meseleyi işaret ediyor. Neyi saklarlarmış? İşte bunu. O yüzden onu hatırlatıyor sonunda. Ve ilahukum ilahun vahid. İlahınız tek ilahtır. Korkmayın. Onlardan korkmayın. Allah'tan korkun. İlahınız odur. Ondan korkun. Kıyamet gününde ona hesap vereceksiniz. Ve o Allah onlara fırsat vermedikçe onlar size zarar veremezler. Siz Allah'tan korkun. İlahınız tektir. 10 tane ilahınız yok. Onlardan çekinmeyin. Allah'tan çekinin. Demek ki en çok saklanan odur. Ve şimdi buna göre dini ilimleri öğretmek farz oluyor mu? Öğretmese haram işlemiş mi oluyor? Bir hoca bildiklerini öğretmese haram işlemiş oluyor mu? Bu ayete göre bazı alimler ilmi ketmetmek haram hükmünü çıkarmışlardır. Çünkü Allah'ın indirdiklerini, hidayeti, beyinatı saklayanlar, anlatmayanlar buyuruyor. O halde demek ki anlatmak, saklamamak, ilmi öğretmek zorundayız diyorlar. Buna göre saklamak caiz değil ve buna göre bunun karşılığında para almak da caiz değil. Yani ilmi öğretirsek parayla öğretiriz dense hani caiz mi? Mesela maaş karşılığında hocalık yapmak, öğretmenlik yapmak caiz mi? Şimdi bazıları bunu caiz görmemişlerdir. Ve bu ayete göre, bu ayetten bu hükmü çıkarmışlar. Yani zaten öğretmek zorundasın, zaten saklayamazsın ki. Dolayısıyla Allah'ın bir emri bu, farz. O halde farz olan şey ibadettir. İbadet için ise para alınmaz. Namaz kıldığın için para almıyorsun. Aynı şekilde bunu öğrettiğin için de para alamazsın demişlerdir. Ama bazıları da biz eğer böyle dersek o zaman kimse dini ilimleri öğretmez, hoca kalmaz. O zaman yeni nesillere kim öğretecek deyip bu görüşte değillerdir. Şimdi bana sorarsanız burada bir şey karıştırılıyor. Şimdi ayet bir kere, ayetin sebebi nüzulü neydi? Peygamberimizle ilgili soruluyor. Onlar da saklıyorlar. Ehli kitap. Peygamberimizle ilgili imani bir mesele var ortada. Tevhid de öyle imandır. İmanın şartları neler? Peygamberlere iman da işin içinde değil mi? Kitaplara iman da Allah'tan başka bir ilahın olmadığına iman etmekte. İmanın şartları. Şimdi peygamberimize iman, imanın şartlarından. Bunu saklıyorlar. İman şartlarını saklıyorlar. O yüzden bunlara lanet ediliyor. Herkesin bilmek ve iman etmek zorunda olduğu bir şeyi saklıyorlar. Yoksa dini ilimler değil, dini ilimler uzun boylu iştir. Hakikati 5 dakikada anlatırsınız bir insana. La ilahe illallah'ın manası budur. Bunu her Müslüman anlatmak zorunda, her İslam davetçisi bunu anlatmak zorunda. Bu gerçeği 5 dakikada anlatabiliriz ve bunun için para alamayız. Bu imandır, bunu anlatmak zorundasın ve bu Allah'ın emridir ve bunun için para alamazsın. Çünkü bu farz. Ama dini ilimler uzun işlerdir. Yıllar lazım ona. Yani bir insana 5 dakikada anlatırsınız tevhidi, dinin temel esaslarını. Ama Arapça, fıkıh, tefsir, hadis gibi dini ilimler, bunlar yıllar ister. 10 sene, 20 sene ister. Her gelene anlatmak zorunda olsak, her gelen bana fıkıh dersi ver derse, biz de tamam mecburuz, ne yapalım, vermek zorundayız desek, mümkün mü böyle bir şey? Yani böyle bir hayat mümkün mü? Herkes istese buna nasıl, herkese yıllar nasıl verecek? Yani bu insan milyarlarca yıl mı yaşıyor? Yani herkese nasıl olacak da yıllarca fıkıh, yıllarca hadis, Arapça, tefsir falan yıllarca nasıl ders verecek? Bu dini ilimler denilen şeyler yıllar ister. Ve biz bir insandan, yani her insandan parasız yıllarca ders ver diyemeyiz. Peki bu insan ne yiyecek? Şimdi diyelim ki belli bir vakit bu işe ayırdı. Peki başkaları da geldi, onlar da istediler mesela. O zaman ne olacak? Hadi diyelim 2 saatini verdi. Parasız 2 saat ders verdi mesela. Peki diğerleri de geldi, onlar da istedi, ne olacak? Şimdi eğer kendi ailesinden bir geçim kaynağı varsa, hadi neyse diyelim ki o öyle geçiniyor. Peki öyle olmayan, imkanı olmayan ne olacak? Yani Eğer bu şart koşulursa dini ilimleri öğretmek karşılığında para almak haramdır denilirse ve sen ömrünü vereceksin, yıllarını vereceksin, mecbursun denilirse, para da almayacaksın denirse dini ilimleri öğretenler pek kalmaz. O iman herkeste olmaz. Bugün mesela diyelim ki din dersi öğretmenleri. Hakikatte ilim tek din, dini ilimler değildir. Matematik de ilimdir, fizik de ilim, kimya da ilimdir. Bütün öğretmenler aslında. O zaman bunların hiçbirinin para almaması gerekir. Haydi diyelim onları boş verelim. Çünkü ayette Allah'ın indirdiği buyuruyor. Hidayet diyor. O halde dini ilimler kastediyor. Tamam, o zaman dini ilimlere bakalım. O zaman bütün din dersi öğretmenleri, Kur'an kursu hocaları, bunlar akşama kadar ders de yapsalar her gün, bunlar bir kuruş para alamazlar dersek hoca kalmaz. Herkesin ailesinden de öyle bir geçim kaynağı olamayabilir. Çoğunun da yoktur. Veya olsa bile, maddi durumu iyi olsa bile, paraya ihtiyacı olmasa bile o iman yoktur. Ömrünü verecek de para almayacak. Yani şimdi dini ilimleri öğretsin ve para almasın diyenler, zaten daha sonraki ulema tarafından bu görüş reddedilmiştir. Müteahhirun uleması, yani sonraki alimler. Yani bakmışlar ki insanlarda o takva yok. Fetvayı değiştirmişler ve almak caizdir demişler. Çünkü dini ilimlerin yeryüzünden kalkması da bir tehlikedir. O zaman kim öğretecek? Şimdi İslam davetçisi olmak ile hoca olmak arasında fark var. Yani davetçi davette bulunur, hakikati anlatır ve para alamaz. Birisine imanın temel meselelerini anlattı diye, tevhidi anlattı diye, hadi bana para ver diyemez. Veya eğer, ama bunu sürekli yapıyorsa, işi buysa, para kazanmıyorsa, tek işi buysa, devamlı anlatıyorsa, bu ne yiyecek? Bunun ihtiyaçlarının Müslümanlar tarafından karşılanması gerekecektir. Eğer kendi imkanı varsa, tenezzül etmiyorsa, bu takvadır. Ama yok, kendi imkanı yoksa, biz hem diyeceğiz ki anlat, devamlı filan yere git, falan yere git, filan yere git, sürekli git, git, anlat. Ondan sonra da sen ne yersen ye. Nasıl geçinirsen geçin. Bu mantıklı değil. Yani sen para alamazsın, ne yaparsan yap. Adam ne, yani bu insan mı, taş mı yani? Ne yiyecek bu insan? Bunun ihtiyaçları var. İslam davetçisi mesela bir yerde diyelim ki biriyle karşılaştı. Ona İslam'ı anlatmak zorunda. Temel meseleleri. Ama bütün dini meseleleri değil, ilmi meseleleri değil. Dinin temellerini anlatmak zorunda. Herkesi fıkıh bilen, hadis bilen, tefsir bilen insan mı yapacağız? Herkesi Arapça mı öğreteceğiz? Böyle bir şey mümkün mü? Ama dinin temelini öğretmek zorundayız. Vacip olan bu. Bunun için para alınamaz. Ama adam iş yapmıyor, sürekli işi bu. Bu insana bir geçim kaynağı lazım. Allah Azze ve Celle, peygamberimiz de çalışmıyordu. Hazreti Hatice'nin malı vardı, onunla idare etti. Allah onu kimseye muhtaç etmedi. Hazreti Hatice ile evlenmesini takdir etti. Hatice annemizin kalbine böyle bir sevgi düşürdü. Hatice annemiz ona teklifte bulundu. Evlenmek istedi peygamberimizle. Ve onun malıyla peygamberimiz yıllarca hizmet etti. hem yedi, hem daha da çoğalttı, hem de hizmette kullandı. Sonra onun malı bittikten sonra Allah ganimetlerden peygamberimize hisse verdi. Bedir savaşıyla ganimetler gelmeye başladı. Ve o ganimetlerin beşte birinden, beşte dördü savaşa katılan mücahitler için, beşte birinden de peygamberimizin hissesi var. Fakirlerin de, peygamberimizin de hissesi var. Allah yani kimseye muhtaç etmedi. Bir bakıma Allah maaş verir gibi peygamberimize geçimini sağladı yani. Kimseye de muhtaç etmedi. Şimdi dolayısıyla sürekli olarak İslam hizmetlerle uğraşan insanların ihtiyacını Müslümanlar karşılamak zorundadır. Kendinin varsa zaten mesele yok. Ama yoksa karşılamak zorundadırlar. Yani sen yaptığın hizmetin karşılığında para mı alıyorsun? Hayır, yaptığı hizmetin karşılığında para almayacak. Ama bu insan yemek yiyecek, yemek için para alması lazım. Yemek yiyecek bu. Hizmetinin karşılığı değil. Hizmetinin karşılığı cennettir. Cennet için çalışıyor. Para için çalışmıyor. Ama bu insan insan, bu taş değil, bu yemek yiyecek. Herkesin ailesinin durumu da iyi değil. Ne yiyecek bu insan? Yani dini ilimleri öğretmek başka bir şey, davetçi olmak başka bir şey. Davetçi dinin temel meselelerini anlatır, o kadar. Bir yerde biriyle karşılaşır, ona bir şeyler anlatır. Hepsi o. Sonra işinde, gücünde, hayatını yaşamaya devam eder, para kazanır. Ama işi bu olan bir insan başka işle uğraşmıyor. Sürekli bir davetçi, 24 saat devamlı çalışan bir davetçi ne yiyecek? Ya da bir adama sürekli, yani daha doğrusu talebelere sürekli ders veren, uzun boylu dersler, yani fıkıh, tefsir, hadis gibi, Arapça gibi yıllar gerektiren dersler. Şimdi bunun durumu başka. Bir davetçi birine 5 dakika bir şey anlatmış. Bundan para mı alacak? Bu durum başka. Böyle uzun vadeli dersler veren, yıllar süren dersler veren, onun durumu başka. Bunun ikisini ayırmak lazım. Bu nokta gözden kaçırılmış bir noktadır. Ve ayette yani Yahudilerin ve Hristiyanların hakikatleri saklamaları, bundan dolayı cehennemlik olmaları anlatılıyor. Burada bunun bu konuyla bir ilgisi yok. Yani dini ilimleri öğretmek yıllar gerektiren bir şeydir ve bununla bir ilgisi yok. Çünkü onlar ayeti saklıyor. Saklamak başka bir şey. Yıllarca ders vermeyi göze almamak başka bir şey. Bir insana yıllarca ders vermek parasız, bunu herkes göze almaz. Ama bir insana hakikati anlatmamak, dinin temelini anlatmamak, onu imandan mahrum etmek, onu cehenneme gitmesinden sebep olmaktır. Bu başka bir şey. Bir insan fıkıh, hadis, Arapça, tefsir bilmese de cehennemlik olmaz. Dinin temel meselelerini bilsin, namazını kılsın, orucunu tutsun, La ilahe illallah'ın manasını bilsin, imanı bilsin, ibadetlerini bilsin, helalleri, haramlarını, zaten toplumdan az çok bunları duyuyor, öğreniyor. Bu insan bildiği kadar yaşasın, cehennemlik olmaz. Yaparsa. Ama yani bu insanın cehennemlik olmaması için fıkıh, tefsir, hadis alimi olacak diye bir kanun yok. Dolayısıyla herkese yıllarca böyle ders verme zorunluluğu yok. Ama herkese daveti, davayı ulaştırma zorunluluğu var. Davayı herkese ulaştırmak zorundayız. İmanın temellerini herkese ulaştırmak zorundayız. Bırakın para almayı. Adam istemese bile, kovsa bile anlatmak zorundasın. O onu duymak zorunda. O gerçeği ona duyurmak zorundasın. Bırak para almayı. Kovsa bile anlatmak zorundasın. Ama bir adama yıllarca fıkıh dersi verme zorunluluğu yok. Çünkü ona yıllar lazım. Ve bu adamın başka bir geçimi yoksa, geçim kaynağı yoksa, bunun karşılığında para alabilir. Ama almaması takvadır. Müslümanların onun durumunu düşünmeleri gerekir. Onun istememesi, Müslümanların düşünmesi gerekir. Bugün mesela diyelim ki bir kardeşimiz aile durumu iyi değil. Kendi ihtiyacını karşılayamıyor. Ama aslında hizmet edecek bir insan. Ders yapabilecek bir insan. Bizim de ona ihtiyacımız var. Şimdi ona sen git para kazan, ne yapıyorsan yap dersek o zaman o dersleri kim verecek? Şimdi mesela bayanlarda böyle bir sorun pek yok. Zaten bayanlar çalışmadığı için babaları veya kocaları zaten gerekeni yapıyor. Onlar için böyle bir sorun yok. Ama erkekler böyle değil. Evin geçimi erkeğin üzerine. Şimdi ona git ne yaparsan yap ama hem de aynı zamanda da İslam'a hizmet yap. Nasıl yapsın bu adam? O zaman ne olur? Amatörce olur. Yani boş zamanlarında biraz işte bir şeyler yapmaya çalışır. Ve bu amatörce olur. Profesyonelce olmaz. Profesyonellere ihtiyaç var. Profesyoneller de başka işle uğraşırlarsa profesyonel filan olamazlar. Tek işlerinin bu olması gerekir. Ki uzmanlaşsınlar. Tek işi o olsa bile insanlar uzmanlaşamıyor. Kolay mı öyle uzman olmak? Tek işin o olsa bile gene uzmanlaşamazsın belki de. Hele bir de başka işlerle uğraşacaksın da uzmanlaşacaksın. Mümkün değil. Ve bu işe de uzmanlar lazım. Onun için mesela böyle bir kardeşimize yani sen gel hizmetle uğraş, otur kitap oku, ders al, ders ver, anlat, senin görevin bu olsun, senin ihtiyacını biz 3-5 kişi mesela aramızda karşılayalım denildiği zaman o da bunu kabul etmeli. Yok ben işte para almak istemiyorum, ben Allah için yapmak istiyorum ama senin durumun yok ki. Hani olsaydı tamam alma, Allah için yap. Ama senin durumun yok ki. O zaman sen çalışırsan peki bu dersleri kim yapacak? Yani sen takva olduğunu mu zannediyorsun? Senin için takva o parayı almak ve o dersi yapmak. Çünkü o dersi yapacak adam yok. O parayı belki verecek insanlar var ama o dersi yapacak adam yok. Bu durumda takva o parayı almak, o dersi yapmak. Para karşılığı ders yapıyor denilemez böyle bir insana. O Allah için yapıyor ama yemek yemesi lazım. O da bir insan. Yahudiler yapmış olduğu şey menfaat için ayetleri saklamaktı. Onlar onu yaptılar. Dini ilimleri saklama değil. Uzun boylu yıllarca eğitim vermeme olayı değil. Onu yapan yerleri vardı zaten. Onların da kendine göre medreseleri, eğitim yerleri vardı. Burada ayette anlatılan şey, peygamberin varlığını, sıfatlarını saklamak, peygamber inkar etmek. Yani bunlar imanı sakladılar. Saklayarak menfaat elde ettiler. Ayette, men edilen şey bu. Hakikati saklayarak menfaat elde etmek. Menfaatine gelmediği için, işine gelmediği için ayetleri saklamak. Halbuki dini ilimler öğreterek menfaat elde etmek konusu başka bir konudur. Bu ikisi karıştırılmıştır birbirine. Onlar ayetleri saklayarak menfaat elde ettiler. Dini ilimleri öğreterek menfaat elde etmek başka bir konudur. Aynı değildir. Bu dini ilimleri öğretmek için para almak caiz değil diyenler bunu karıştırmışlar. Onlar imani bir gerçeği saklayarak menfaat elde etmeye çalıştılar. Haram olan o. Ama dini ilimleri öğretmek için ücret almak, ayette bu yok. Bununla ilgili değil ayet. Ve herkesin durumu aynı olmayacaktır. Ailesinden geçim kaynağı olanlar gene almasınlar. Gene takva odur. Kendi malı mülkü olanlar, babasından bir şey kalmış olanlar, idare etsinler, iktisat etsinler, iktisatla yaşasınlar, israf etmesinler, lüksten kaçınsınlar ve kendi yağlarıyla kavrulsunlar, az bir parayla geçinsinler, para almasınlar ama o kadarcık bile olmayanlar, onlara eğer ücret verilmezse bir kadro meydana gelmez. Ve bugün ümmet-i Muhammed'in kurtarılması da bir kadroyla mümkündür. Kadrosuz mümkün değildir. Böyle derme çatma adamlarla, yarım yamalak bir şeyler okumuş adamlarla, günde bir saat, iki saatini veren adamlarla fazla bir mesafe alınamaz. Bütün gününü veren profesyoneller lazım. Uzmanlaşmış insanlar lazım. Bu da o insanların ihtiyacını karşılamadan mümkün değildir. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane olur. Ailesinden durumu iyi olan, paraya ihtiyacı olmayan birkaç kişi olur. Ama bize birkaç kişi yetmez. On binlerce İslam davetçisi yetiştirmek lazım. Ve bunlar da 24 saat çalışması lazım. Memleket büyük, dünya büyük. On binlerce İslam davetçisi yetiştirmediğiniz müddetçe bir yere varamazsınız. Ve on binlerce insanın da ailesinin durumu iyi olacak değil. Gerçeklere göre konuşalım. Şimdi eskiden bu fetva verilmiş olabilir. Yani dini ilimleri öğretme karşılığında para alınamaz gibi. O zamanın şartlarına göre konuşulmuş. Bugünün şartları, o günün şartları aynı değil. Ayrıca da hakikati saklamak başka bir şey, dini ilimleri öğretmemek başka bir şey. Hakikat, iman, onu herkes öğretmek zorunda, parayla olmaz o. Ama dediğim gibi uzun vadeli meseleler, fıkıh, Arapça, tefsir vesaire gibi ilimler, bunlar öyle 5 dakikalık şeyler değil ki, buna yıllarını vermesi lazım. Bu adam o zaman ne yiyecek yani? Bunları hesaba katmak icap eder. Mesela bir sahabi peygamberimize gelip demiş ki ya Resulallah ben kendi kavmime 100 tane koyun verdim iman etsinler diye. Onlar da iman ettiler. Deyince peygamberimiz demiş ki koyunları geri al. Para için, koyun için iman ediyorlarsa etmesinler. Böyle iman olmaz zaten. Koyunları geri al. Eğer dinden dönerlerse savaşırız demiş. Onlara ihtiyacımız yok demiş yani. Yani para için iman olmaz. Şimdi bunu delil olarak getirmek istiyorlar bazıları bu hadisi. Diyorlar ki yani demek İslam ilimleri öğretme karşılığında bir şeyin alınması yasaktır. Ne alakası var şimdi bunun bununla? Yani orada 100 tane koyun vermiş iman etsinler diye. İslami ilimleri öğrensinler diye ya da öğretmek için her neyse böyle bir maksat yok ki. İslami ilimler öğrenme, öğretme diye bir şey yok ki. Burada iman olayı var. İman parayla olmaz. Bu hadisin buna delil olarak getirilmesi doğru olmamıştır. Ne alakası var yani? İman etmeleri için para vermek ile öğretmek için para vermek arasında çok fark var. İman parayla olmaz. Ama bir adam bir adama bir şey öğretsin diye ona para verilebilir. Bu ayrı bir şey. Yani buradaki olayın, bu sahabinin 100 koyun vermesi olayının bununla bir alakası yok. Yani tedris denir buna, ders vermek. Parayla olur ama tebliğ parayla olmaz yani. Tedris başka, tebliğ başka yani. Yani tebliğ Allah için olmalı. Çünkü tebliğ uzun boylu bir şey değildir. Yani birine hakikati anlatırsın. La ilahe illallah'ın manası bu. Gel Müslüman ol. Gel kurtul. 5 dakikalık bir şey. Buna ömrünü vermen gerekmiyor ve bunu anlattığın için de aç kalacak değilsin. Buna yıllarını veriyor değilsin. 5 dakikalık bir şey. Bu tebliğdir. Tebliğ parayla olmaz. Ama tedris, ders verme, buna yıllar gerekir. Ve dolayısıyla da parayla da olur. Ama takva olan, imkanı olanların para almamasıdır. Evet. Zaten yazar kendisi de meselenin sonunda diyor ki bu zamanda eğer biz ücret alımını caiz görmezsek hoca kalmaz diyor. Kendisi de bunu itiraf ediyor. Yani mutakaddimun uleması, eski alimler, ilk asırların alimleri böyle demişler ama aslında bugünkü şartları göre düşünürsek bütün din dersi öğretmenleri, Kur'an kursu hocaları para almasın dersek kimse o mesleği yapmaz ve çocuklarımıza Kur'an öğretecek adam bile bulamayabiliriz. Biz bunu caiz görmek zorundayız ve yalnızca zorunda olduğumuzdan dolayı da değil, bu ayet imani bir meseleyi saklamakla ilgilidir. Hidayeti, beyinatı saklamakla ilgilidir. Gerçeği saklamakla ilgilidir. Dini dersleri vermemekle ilgili değildir. Hidayeti saklamak haramdır, anlatmak farzdır, dolayısıyla ibadettir, dolayısıyla parayla olmaz. Ama tedris, o bir meslektir, o bir branştır, yıllar ister ve o parayla olabilir. Fakat imkanı olanların bundan dolayı para almaması da takvadır diyerek bu konuyu bitirmiş olalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.